Kahverengi, Hande Altaylı, 20. ayrım. Garsonun peşi sıra giderken içi sevinçle öylesine doluydu ki yürümüyordu da uçuyordu sanki. İlk kez kendini gerçekten bir şey başarmış gibi hissediyordu. İstanbul'da yaşayabileceğini kanıtlamış, kendine bir yer açmıştı. O gün gece yarısına kadar kaç bardak yıkadığını saymadı. Bulaşıkhanenin kapısı sürekli açılıyor, her defasında önüne düzinelerce bardak bırakılıyordu. Onlarca, yüzlerce, binlerce. Sanki dünya üzerinde bardak yıkamaktan daha önemli bir şey yokmuş gibi ciddiyet ve adanmışlıkla verdi kendini işe. Yıkadı, duruladı, kuruladı, parlattı, beğenmediğini tekrar yıkadı ve bütün bunları tek bir bardak kırmadan büyük bir maharet ve hızla yaptı. Gece 12'ye kadar kafasını bile kaldırmadı köpüklü sulardan. Bacaklarının sızladığını, sırtının ağrıdığını hissetmeden vücudundan gelen sinyalleri kulak arkası ederek bir tahta parçası kadar acıya duyarsız bir halde çalıştı, çalıştı. İşi bittiğinde bütün müşteriler gitmiş, salonda sadece ortalığı silen birkaç elemanla kasada hesap yapan Murat Bey kalmıştı. Narin korkak adımlarla ona doğru yürüdü. "İşim bitti Murat Bey, geleyim mi pazartesi?" Adam başını kaldırmadan, "Pazartesi akşam saat 6'da burada ol," dedi. Narin kaç para alacağını merak ediyordu ama bunun uygun kaçmayacağını düşündüğü için sormaya cesaret edemedi. Olan tüm cesaretini 24 gün önce Yaslıhan'dan İstanbul'a gelen akşam 8 otobüsüne binerken harcamıştı. O günün bir gün öncesinde kendi evlerinden gizlice kaçırıp Şişko Necati'nin dul karısının evinde sakladığı birkaç parça eşyasıyla o otobüse binerken korkudan ömründen ömür, canından can gitmişti. Bütün yaz kuaförde kazandığı paradan kendisine saklayabildiği kadarının üzerine Şişko Necati'nin karısının verdiği küçük bir harçlığı da eklemiş ve gözünü karartıp İstanbul'a gelmişti. Lokantonun önüne çıktığında kapkaranlık bir İstanbul gecesi yüzüne vurdu. İlk kez bu saatte sokaktaydı ve şehir başka bir şehir olmuştu. Gündüzleri son derece hareketli olan yollar boşalmış, ortalık korkutucu görünümlü adamlarla kalmıştı. Eve kadar yürümek zorunda olduğu yolları düşündüğünde gözüne dolan yaşları engelleyebilmek için üst üste birkaç kez yutkundu. Küçüktü, küçücüktü. Başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Yıldızların bile görünmez olduğu bu şehirde bir toz tanesiydi. Çaresiz yürümeye başladı. Her köşe bir tehlikeyi gizliyor, her kapı bir kötülüğe açılıyor gibiydi. Ağzına kadar dolup taşmış çöp bidonlarının, ayyaşların, ıslık çalan berduşların arasından titreye titreye geçip İstiklal Caddesi'ne vardığında derin bir nefes aldı. Burada hala kadınlı erkekli büyük bir kalabalık aşağı yukarı yürüyor, müzik sesleri insan seslerine karışıyordu. Gecenin bir yarısı olmuştu ve bu insanlar hala sokaklardaydı. Yaslıhan'da asla böyle bir şeye şahit olmamıştı. Gümüş suyundan Dolmabahçe'ye inerken ve Dolmabahçe'den Beşiktaş'a doğru yürürken de telaşa kapılmadı. Yoldan geçen arabalar kendini güvende hissetmesini sağlıyordu. Dolmabahçe Sarayı'nın önünde nöbet bekleyen askerleri gördüğünde iyice rahatladı. Demek ki lokantadan sonraki birkaç sokağı açtıktan sonra korkmasına gerek yoktu. Beşiktaş'a varıp kendi sokağına doğru ilerledikçe ortalık yine tenhalaştı ve soğuk soğuk terlemeye başladı. Apartmanın kapısını itip içeri girdiğinde kalp atışlarının sesi dışarıdan duyulacak kadar yükselmişti. Hızla karanlık merdivenleri tırmandı ve eve girip kapıyı kapatınca derin bir soluk aldı. Bunu da başarmıştı. Topkapı'da otobüsten indiğinden bu yana geçen 3 haftadan biraz daha uzun sürede hem bir ev hem de adam akıllı bir iş bulduğunu düşünerek gönül ferahlığıyla kendini yatağa bıraktı. Ve Yaslıhan'ın terk ettiği o geceden sonra ilk defa annesini, Mehmet'i, Şadiye'yi ve nerede olduğunu bilmediği Recep'i düşündü. Bir aileden çok tesadüfen yolları kesişmiş insanlara benziyorlardı. Bir yuvayı paylaşan insanlar değil de bir handa karşılaşmış yolcular gibiydiler. Kan bağıyla bağlı olması gerekirken kan uyumsuzluğundan mustarip 5 kişi. Tütmeye değil, sönmeye mahkum bir ocak. Yatağında bir o yana bir bu yana dönerken içindeki huzursuzluğu bastırmaya çalıştı. Gözünün önüne yüzler geliyordu ve onları silemiyordu. Topal bacağıyla Mehmet'i, yaş birikmiş gözleriyle Şadiye'yi, tulumbadan su çekmeye çalışan Hatice'yi, bir ayağını diğer dizinin üzerine koymuş sigara içen Recep'i kovamıyordu zihninden. Kokuları geliyordu burnuna teker teker. Yüreğine çöken özlem değildi, olmadığını biliyordu. Zerre kadar istemezdi o anda onların yanında olmayı. Kulağını çekti ve pencerenin tahta pervazına vurdu. Allah korusun. Ne orada olmak ne de onları yanında bulmak istiyordu. Çektiği acının, yanan yüreğinin, göğsünde oturan taşın sebebi özlem değil, kimsesizlikti. Kimsesizlik. 19. Uzun bir öpüşmeydi. Bir anlık gaflet, boş bulunma ya da nasıl oldu bilmiyorumla açıklanamayacak kadar uzundu. Öyle ki kuşlar ötmekten bıkıp uçup giderken onlar hala birbirlerini öpmeye devam ediyorlardı. Holün kapısı aniden açılıp başörtülü, pardesülü bir kadın elinde fırın tepsisiyle içeri girmese, acı sarı kanepenin gördükleri bununla sınırla kalmayabilirdi. Narin ve Fırat yerlerinden sıçradılar. Pardesülü kadın "Amanın!" diye bağırarak girdiği kapıdan dışarı çıktı. "Hasiktir!" dedi Fırat. Narin'le göz göze geldiler. Fırat kanepeden fırlarken Narin oturduğu yerde başını ellerinin arasına almış put gibi duruyordu. "Yine basıldık. Gördün mü? Kaderimiz mi bu bizim?" dedi. Fırat pişkin pişkin gülerek ve sonra "Gel Bahriye Hanım, yok bir şey, merak etme. Gel nişanlımla tanış," dedi. Seslendi ve Narin'e göz kırptı. Holün kapısı usulca açıldı ve antrede saklanan Bahriye Hanım alı al mor mor bir halde içeriye girdi. "Aman be oğlum, ne bileyim ben böyle ortalık yerde oynaşacağınızı, giriverdim içeri. Koca evde oda mı yok?" Fırat Bahriye Hanım'ın elindeki tepsiyi alıp kadını güzelce kucakladı. "Aman da benim güzel Bahriye'm, Yaslıhan'ın en güzel kadını." "Deli vallahi bu oğlan, hep deliydi zaten," dedi Bahriye. Ama yüzünde güller açmıştı. "Zayıfladın mı sen? Evvel ezel bakamazdın kendine zaten. Ama pek bir yakışıklı olmuşsun. Kurban olsun Bahriye sana. Bak bu benim güzel nişanlım. Nasıl, güzel mi?" "Pek güzel maşallah. Hoş geldin kızım. Pek başıma geleceğim demişti de ben ondan giriverdim öyle." "Önemli değil," dedi Narin ve yüzüne gelin kız gülümsemesi oturtmayı başardı. Bahriye Hanım çay koyup kahvaltı hazırlarken Narin duşa girdi. Olanlara inanamıyordu. Eğer kadın içeriye girmesi daha ileri gitmeleri an meselesiydi. O, ırmağın sevgilisi diye hatırlattı kendine. Defalarca tekrar etti bu cümleyi. O, ırmağın sevgilisi. O, ırmağın sevgilisi. O, ırmağın sevgilisi. Denizin kardeşine böyle bir şey yapabiliyorsa yapamayacağı şey yok demekti. Dünyanın en iyi insanı olmadığını biliyordu ama deniz onun kardeşi sayılırdı. Ve ırmak da denizin kardeşi olduğuna göre yaptığı şey kardeşine kazık atmaktı ki bu onu dünyanın en kötü insana yapmaya yeterdi. "Yuh olsun sana," diye söylendi. Havluyla evin içinde dolaşmamak için eşyalarını banyoya getirmişti. Orada giyindi, saçlarını taradı ve milattan önceki dönemlerden kalma bir saç kurutma makinesiyle kurutmaya çalıştı. Dışarıya çıktığında Fırat'la göz göze gelmemeye özen gösterdi. Fırat sürekli olarak Bahriye Hanım'a sorular sorduğundan, "Kemal Efendi nasıl? Ayşe Hanım'a ne oldu? Cevat Beylerin oğlu ne iş yapıyor? Bilmem kimler hala burada mı?" ve onun sorularını cevapladığından bunu başarması güç olmadı. Kahvaltı sırasında bu çabasının karşılıksız olmadığını, Fırat'ın da ondan yana bakmamak için uğraştığını fark etti. Belli ki o da pişman olmuştu. Bahriye Hanım kahvaltı sofrasını toplayıp çıktıktan hemen sonra Fırat'la kapıya yöneldi. "Ben şu adamla buluşmaya gidiyorum. Birkaç saate geri gelirim, beraber mezarlığa gideriz," dedi. Narin onun da sıkıntı içinde olduğunu hissedebiliyordu. "Tamam. Asma suratını. Dönünce konuşuruz." "Tamam." Fırat dönünce konuşacaklarını bilmek yüzünün iyice asılmasına neden olmuştu. Biraz önce yaptıklarının konuşulacak bir tarafı yoktu. "Biz bir bok yedik, bir daha yemeyelim," demek dışında söylenecek bir şey yoktu. Önlerinde bir gece vardı. Arazi satış konusu kesinleşirse ertesi sabah Fırat'ın bazı imza işleri olacak. Narin de annesinin ve kardeşlerinin mezarlarını yaptırmak için mermerciye gidecekti. 12 yıl önce ölmüşlerdi ama daha gidip görmediği halde mezarlarının başında birer tahta parçası olduğundan emindi. Bir daha Yaslıhan'a gelmemek için bu işi halletmesi gerekiyordu. Çok kuvvetli dini inançları yoktu ama içinden bir ses yerine getirilmesi gereken görevleri olduğunu söylüyordu. Erol Bey'i arayıp pazartesi ailevi sorunlarından ötürü işe gelemeyeceğini söylediğinde adam şaşırdı. Nari'nin görüşmediği ailesiyle ne gibi bir sorunu olduğunu merak etmiş olmalıydı. Ama yine de fazla soru sormama nezaketini gösterdi. Salı işinin başında olacak mıydı? Olacaktı. O halde sorun yoktu. Telefonu kapattıktan sonra gündüz gözüyle Yaslı Han'ı görmeye karar verdi ve evden çıktı. Eski hali, köşe kahveyi, pazar yerini gezdi. Yeni model belediye otobüslerini ve minibüsleri görünce şaşırdı. Pazar sabahı olduğu için ortalık henüz tenhaydı ama yol kenarına park etmiş dizi dizi arabalar nüfusun ne kadar arttığı hakkında ipucu veriyordu. Ağır adımlarla beyaz eşya bayilerinin dükkanlarının önünden geçti. Şehir merkezinde yapılmış modern ve çirkin apartmanlara baktı. Çoğunun dış cephesinde renkli mozaiklerden anlamsız desenler vardı. Buraları Murateli Mahallesi'ne biraz uzak düşse de eskiden avucunun içi kadar iyi bildiği yerlerdi. Biraz ileride tam parkın karşısında bir zamanlar dedesinin evinin bulunduğu yerde açık yeşil bir apartman yükseliyordu. Dünyanın en çirkin yeşili olmalıydı bu. Dayıların hala orada oturup oturmadığını, apartmanın onlara ait olup olmadığını merak etti. Ama bu merak sadece birkaç saniye sürdü. Şeytan görsündü yüzlerini. Onların açgözlülüğü olmasa iyi kötü idare ederlerdi. O zaman Mehmet topçu olamadı diye bunalıma girmez, Şadiye yaptıklarını yapmazdı. Kim bilir belki Recep bile basıp gitmezdi. Yine mutlu olmazlardı belki. Çünkü paranın mutlulukla bir ilgisi yoktu. Mutsuzlukla vardı. Ama dedesinden para gelmiş olsaydı böyle her rüzgarla savrulup sürüklenmezlerdi. En azından temizlenmemiş bir baca yüzünden fareler gibi zehirlenip gebermezlerdi. Ölmenin bir asaleti vardı. Sobadan zehirlenmenin ise yoktu. Fukaralığın, cehaletin ve aslında hiç kimse olmanın utancı vardı sadece. Kanserden ölmek, araba çarpmasından ölmek gibi değildi ailesinin başına gelen. Donarak ölen bir köpeğin yazgısına benziyordu ve her tarafından çaresizlik taşıyordu. Midesi bulanmaya başladı ve hemen ardından dizlerindeki dermanın kesildiğini hissetti. Parkın duvarına oturup dedesinin evine bakarken yavaş yavaş kendine geldi. Geçmişle hesaplaşmanın bir yolu yoktu çünkü geçmiş geçiyordu. Kalan sendin. Pazartesi günü son ders biter bitmez hızla eşyalarını topladı ve kendini koridora attı. İşe yürümek için gereken bir saatten fazlasına sahipti ama ilk günden geç kalmamak için acele ediyordu. Erkenden orada olmak geç gitmekten çok daha iyiydi. İstanbul'a ilk geldiğinde uzun yürüyüşlerden perişan olan bacakları gençliğinin de yardımıyla epey antrenmanlı hale gelmişti. Artık rahatlıkla 1,5-2 saate yakın yürüyebiliyordu. Bunun sonsuza kadar böyle gitmeyeceğini, İstanbul'un adımlarla yaşanmayacak kadar büyük olduğunu biliyordu. Ve son günlerde otobüsleri, otobüslerin üzerlerindeki numaraları ve durakları gösteren tabelaları o otobüslere inip binenleri alıcı gözle incelemeye başlamıştı. Biraz parası olduğunda ve kendini hazır hissettiğinde o da binecekti. Önce kısa mesafelerle başlayacaktı. Okulun önünde binecek, biraz ileride inecekti. Alıştıkça daha uzağa gidecekti. Bunu düşünmek bile başını döndürdü. O itiş kakış, o kalabalık, pof diye açılan kapılar gözünü korkutuyordu. Okuldan çıktığında gözünü otobüslerden alamadı. Nereye gideceğini bilen öğrenciler bir an bile tereddüt etmeden şöyle bir numarasına bakıp atlıyorlardı içeriye. Hele bazıları vardı ki kızlı erkekli gruplar halinde güle söyleye biniyorlardı. Narin de onlardan biri olmak istiyordu. Onlar gibi kendine güvenli ve neşeli. O sırada dolmakta olan otobüsün önünden geçerken gençlerin biletlerini nasıl attıklarına, pasolarını nasıl gösterdiklerine dikkat etmeye çalıştı. Daha önce defalarca yapmıştı bunu ama tekrarlama hoşuna gidiyordu. Olanca dikkatini şoförün yanındaki kutuya atılan biletlere verdiği için otobüsün arkasından hızla çıkan otomobili görmedi. Havalanıp asfalta yapıştıktan ve insanlar ona doğru koşmaya başladıktan sonra bile anlamadı bir otomobilin kendisine çarptığını. Neye uğradığını şaşırmıştı. Bir adam kolundan tutup yardım etmeye çalıştığında kalkmaya davrandı. Ama bacağındaki acı onu gerisin geri yere düşürdü. Uzun, dalga dalga saçlı bir kız ağlamaklı halde yanında diz çöktüğünde kendinden geçmek üzereydi. ''İyi misin? Bir şeyin yok ya, ben çok özür dilerim. Otobüsün arkasından aniden çıkıverdin, görmedim seni.'' dedi kız. Nemli gözleri korkuyla açılmıştı ve Narin onu tanıdığını fark etti. Okuldaki uzun boylu kızdı. Birkaç kez aynı derse girmişlerdi ve kız her defasında öyle güzel şeyler giymişti ki Narin gözlerini ondan alamamıştı. Adını bile biliyordu, Deniz. Bayılmadan önce son düşündüğü bu oldu. Kendine geldiğinde bir ambulansın sedyesinde yatıyordu ve koluna serum bağlanmıştı. Deniz yan tarafındaki sırada görevlilerin arasında oturuyordu ve gözleri ağlamaktan şişmişti. ''Bakın gözlerini açtı.'' diye haykırdı heyecanla. ''Kendine geldi.'' Ambulanstaki adamlardan biri gözlerine ışık tuttu ve ''Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?'' diye sordu. ''Bacağım ağrıyor. Başka? Bilmiyorum. Nereye gidiyoruz?'' ''Hastaneye.'' Narin sustu. İşe gitmesi gerektiğini söylemenin bir anlamı yoktu. ''Ama benim hiç param yok ki. Şimdi bunları siz düşünmeyin.'' Adamın böyle söylemesi onu daha da çok endişelendirdi. Mehmet vurulup hastaneye yattığında dünya kadar masraf çıkmıştı. Sözde devlet hastanesiydi ama ilaç şu bu derken giden paranın büyük kısmını Şişko Necati ödemese ne yaparlardı bilmiyordu. Şimdi parayı bastıracak bir Şişko Necati olmadığına göre ''Merak etme her şeyi ben öderim.'' diye atıldı Deniz. ''Ben çarptım sana o yüzden benim ödemem gerek.'' Narin içi öyle bir rahatladı ki gidemediği işini bile unuttu bir an için. Ama sadece bir an, sonra yine kalbi sıkıştı. Bugün işe başlayacaktım. Hallederiz, merak etme. Sen iyileş de her şeyi hallederiz. Deniz ağlıyordu. Narin bu kadar güzel kıyafetleri olan bir kızın ağlamasına hayret etti. 20. Tam da tahmin ettiği gibi mezarlar bir avuç toprak, eğri büğrü harflerle isimlerin yazılı olduğu birer tahta parçası ve bolca yabani ottan ibaretti. Canı isterse tahtaları kolayca söküp isimlerin yerini değiştirebilir ve altında yatanların kimlikleri konusunda insanları sonsuza dek yanıltabilirdi. Kimsenin ruhu duymazdı bunu yapsa. Ama üçünün de pek ziyaretçisi, dolayısıyla hesaplarına yazılacak fatihaları olmadığı için bu değişikliğin hiçbir etki yaratmayacağı ortadaydı. Dayılarının buraya uğramadığından emindi. Kimse günahlarıyla karşılaşmak istemezdi. Özellikle de o günahlar toprak altındaysa. Mehmet'in ya da Şadiye'nin sevgilileri olduysa bile çoktan merhum ve merhumeyi unuttuklarını ve yeni aşklara yelken açtıklarını tahmin etmek zor değildi. Maalesef hatıralar cesetlerden daha çabuk çürüyordu. Biraz ilerisinde duran Fırat'a bakınca bu düşüncesinin doğru olmayabileceğinden kuşkulandı. Hayatının hatırası karşısında duruyordu ve hiç çürümüş gibi görünmüyordu. Pırıl pırıl kahverengi gözleri hayat ve ışık saçıyordu. Narin bunları ömrü boyunca gördüğü en parlak gözler olduğunu düşündü. Yakışıklı adam diye geçirdi aklından ve Allah sahibine bağışlasın diye eklemeyi de ihmal etmedi. Bu durumda sahibi ırmak oluyordu. Üç mezarın ortasına gelecek şekilde annesinin ayak ucunda diz çöktü ve dua etmeye başladı. Üç kulu vallahi bir elham, üç kulu vallahi bir elham, üç kulu vallahi bir elham. Başlarında Bismillahirrahmanirrahim, sonlarında amin. Bunun annesini mutlu edeceğini biliyordu. Mehmet öküzünü hiçbir şey mutlu etmezdi ama Şadiye de sevinirdi herhalde. Ödlek Şadiye. Her şeyden korkan kız kardeşi yerin dibinde ne yapıyordu acaba? Okudu da okudu. Başka kimselerin gelip onlar için dua etmeyeceğini bildiğinden durmaya gönlü el vermiyordu. Elinden gelen bir tek bu vardı ve o da elinden geleni yapıyordu işte. Mezarlıktan çıktılar ve Fırat'ın arabasına bindiler. Uzunca bir sessizlikten sonra ne oldu arazi işi diye sordu Narin. Tamam sattık. İyi, hayırlı olsun. Sağ ol. 20. ayrımın sonu sayfa 214, devamı 21. ayrımda.